Ayrım 7.
Aslanlı hünkâr halifesi Kara Burak ve muhafızları geldiğinde köyün yarısı için mezar kazıyorduk. Toprak buz tutmuş, demir kesilmişti. Tipiden göz gözü görmüyor, donmaya yüz tutan eller kazmaların saplarını kavramakta zorlanıyordu. Tam 34 kişinin cansız bedenleri sıralanmıştı önümüzde. Kimisi bir eski çuvala sarılmış, kimisinin beyaz kefenini karlar örtmüş, her yaştan 34 kişi. Anne, baba, evlat, eş ve sevgili. Genişçe bir çukurun içine yan yana dizilerek üstlerini örttüğümüzde gün inmiş, gece karanlığı karları bürümüştü. Eve vardığımda Temür Alp Ata için bildiğim bütün duaları okudum. Bana verdiği emekleri sıradan bir köylü iken düşünen, bilen bir insan olmamı sağlayan, sözlerini, hikayelerini hiç unutmayacağım, bilhassa tarihe ait hadiseleri ve eskiden yaşamış önemli kişilerin soy bilgisini ondan öğrenmiştim. Kara Burak bir düzine muhafız eşliğinde 8 kağını erzak ve avani taşıyordu. Kağınılardan birinin Aslanlı Hünkar tarafından bizim köye gönderildiğini öğrenince 2 gün evvel gelemedin mi, ölen çocuklar birkaç lokma yiyip tok ölselerdi diye geçirdim içimden. Kara Burak beni anlamış gibi ellerini çaresizlikle iki yana açtı. Belki de bununla yetinin gayrı demek istiyordu. Sonra bazı haberler verdi. Yıkıma uğramış, katliamdan geçmiş her köyün ihtiyacı olan umutlu haberleri verdi. Haberlerdi bunlar. Çekik göz zulmünün sona ereceğinden, Anadolu toprağında yeni istiklal umutlarından, gönül dünyalarına açılan kapılardan ve elbette Aslanlı Hünkar Ocağı'nda olup bitenlerden anlattı. Sahip Perende ve diğerleri bu yaz Suluca Karahöyük'te kalacaklarmış. En ziyade bu havadise sevindim desem yeridir. Onlara ölenlerden haber vermenin zorluğunu bir düşünün. Taze toprak kokusunun hüznünü kim kabullenebilir ki? Köyün talandan sonraki hali perişandı. Yine de Kara Burak ile arkadaşlarını o gece sıcak odalarda ve rahat döşeklerde yatırmıştık. Cenaze telaşından fazla da konuşamamıştık. Uğurlamak için ertesi sabah yanlarına vardım. Köyün sınırındaki taze mezarların başına kadar beraber yürüdük. O sırada okuma yazma bildiğini öğrendim. Gece defnettiğimiz cenazelerin üstü bir höyük gibi görünüyordu. Temür Alp Ata'nın naaşını yola yakın yere en başa koymuştuk. Kara Murat Burak'tan rica ettim. Mezar kazılırken çıkan kayraklardan birini hece taşı gibi onun baş ucuna diktik. Dervişlerden biri yanında boya yapacak kuru ot taşırmış. Bir tasta otları kar ile ezerek boya yaptı. Kara Burak'ta taşın üzerine burada çekik gözün zulmünde can veren 33 masumlar yatar. Onlar Allah'ı tesbih eden taneler, bu dahi onların imamesi Temür Alp Ata'dır. Rahmetten uzak düşmeyeler diye yazdı. Çok hoşuma gitti. Okuma yazma bilmelerine gıpta ettim. Veda sırasında Kara Burak bana Aslanlı Hünkar'dan özel bir haber getirdiğini fısıldadı. Denilmiş ki Yunus adını duyduk ve bildik. Dost divanında herkes nasibini alırken o da burada olsun isteriz. Hele çekinmesin, gelsin. Sufilik yolundakilerin çağrılmadan gelen gerek dediklerini biliyordum. Buna rağmen Kara Burak'ın söyledikleri iliklerimi titretti. Erenler zincirinde Kırşehir'de Ahi Evran'dan sonra köyümüzde en ziyade adı anılan Şeyh'ti Aslanlı Hacı Bektaş. Adını söyleyenler sonuna bir de Veli lakabını ilave ediyor ve buna da inanıyorlardı. Dergahında beslediği aslan ile ceylanı görenler, huzurunda bir ceylan ile bir aslanın barış içinde yaşadığını her yerde anlatıyorlarmış. Aslanlı hünkâr dinilmesi bundanmış. Bozkır insanın en muhtaç olduğu şeye, barışa o çoktan hükmediyormuş. Yanına gidip dönen her kiminle karşılaşsam kerametlerini anlatıyor, herkesin kurtuluş için o kapıya başvurması gerektiğini yayıyorlardı. O günlerde halkın yoksulluk, kargaşa ve kuraklık yüzünden el açacak bütün kapıları tükenmiş durumdaydı. Yüce Yaradan'ın kapısı hariç, sitare bu duygunun sufiyane fikirlere ve Allah'a götüren yollara itibarda büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Ona göre Bozkır'da sufilerin de kahinler ve sihirbazların da artmasının sebebi umutların azalıp yoksulluğun çoğalması ve madde ile mana dengesinin bozulmasıydı. İnsanlar yaratılışlarının gereği madde ile mana dengesinde yaşamak isterlermiş. Madde tükenince geride bıraktığı boşluğu mana doldurur. Yahut mana yükselince madde bedeni terk edip gidermiş. Zaten Allah da insanı bu madde mana dengesi üzerine yaratmış. İnsanın içinde her biri yarı yarıya etkinmiş. Mutlu olmak veya iyi kulluk edebilmek için maddenin göstergesi olan beden, eller, ayaklar, kirpikler, gözler ile mananın göstergesi olan düşünce, duygu, iman gibi bahisler birbiriyle dengeli tutulmalıymış. İnsan bunların her ikisini de eşit kabullenir veya sahiplenirse bahtiyar bir ömür sürermiş. Olup bitenlere bakınca sitarenin doğru tespitlerde bulunduğuna inandım. En sonunda denge madde lehine bozulunca insanın nefsi, mana lehine bozulunca da ruhu öne çıkıyor. Biri diğerini bastırıyor. Can Yunus dedi, elimi tutarak sonra devam etti. Bazı insanlar maddeye çok düşkünlük gösterdiklerinde manadan uzaklaşıyor. Bazıları da maddeyi önemsiz bulduklarında veya sahip olamadıklarında mana kapısını aralıyorlar. Sen ve ben Can Yunus, sen ve ben kader defterinde inşallah mana kapısına yazılmış olalım. Sitare'nin dedikleri doğruydu. Yaşadığımız günler maddeyi sıfırlamış, elde avuçta bir şey bırakmamıştı. Bu yüzden Bozkır'da mana erlerinin sayısı gitgide artıyordu. Halk da maddesi elden çıkıp gidince mana yolculuklarına kendilerini hazır hissediyorlardı. Umutlar ve güvenler erenlerin çevresinde halkalanıyor, karınlarını doyurmasalar da gönüllerinin doygunluğuyla kendilerini iyi hisseden insanların sayısı artıyordu. Maddeden manaya ilerleyen bir yolculuk sayıyordum ben bunu. Üstelik bu yolculukları kolaylaştıran bazı müesseseler ve teşkilatlar da Bozkır'ın her yanında kendiliğinden hazır olmaya başlamıştı. Söz gelimi Anadolu ahileri ile Anadolu hacıları, bacıları teşkilatlanıp iktisadi yapılar haline gelmiş, halkın yek diğerini yetiştirdiği birer irfan mektebine dönüşmüşlerdi. Bütün bu gelişmelerin temelinde insanların hayatlarını rahat ve huzur içinde geçirebilecekleri bir gelir seviyesine erişip erişememe çatışması vardı aslında. Bazı toprak ağaları ile birkaç soysuz işbirlikçiyi hariç tutarsak, Bozkır'da zenginlik, Haçlı'nın tapınakçıları, Bizans'ın soğuk nefesleri ve çekik gözün süvarilerine, yoksulluk ise Türk ve Rum köylerine kapılanıp kalmıştı. O kadar ki artık kümesinde bir tek tavuğu olan aileler o tavuğu güderek besliyor, açlıktan midesi karnına yapışmış birileri çalıp kesmesinler diye başında nöbet tutuyor ve günde verdiği bir yumurta ile gelin hanımın yeni doğan bebeğini beslemeye çalışıyorlardı. Karaburak'ın aslanlı hünkârdan getirdiği hele çekinmesin gelsin haberini sitare de işitmişti. O anda bakışlarımız buluştuğunda gözünü duvarda asıl olan yıldızlı heybeye doğru çevirdi. Bundan gitmeme izin verdiğini anladım. Zannederim köyde yapılacak bir şeyin kalmadığını, Selçuklu'nun himaye elinin Sarıcaköy'e uzanmayacağını, çekik gözün yeniden gelmek isterse önünde durulamayacağını, bari geçimlik birkaç kile buğday temininin iyi olacağını, bütün köylünün buna muhtaç olduğunu o da hissediyordu. Belki de kader defterinde mana kapısına yazılmamın önünü açmak istiyordu. Karaburak giderken kulağına fısıldadım. Geri dönüşte yarenlik edelim. 2 ay nöbet tutarak çekik gözün tekrar gelmesini bekledik. Konaktaki tuzakta can veren arkadaşlarının intikamı için döneceklerini düşünüyorduk. Ama çekik göz bir daha gelmedi. Belki de yağmalayacak bir şey kalmadığı için de bu. Karaburak'ın getirdiği kağnı yükü ise köyde 2 ay yetmişti. Neyse ki bahar çok gecikmedi. Hacı Bektaş, Suluca Kara Höyük, Hacı Bektaş Yolu, Nefsi Silmek, Nefsi Bilmek. Buğday mı verelim, nefes mi? Haçlı soğuk nefesleri. Sarıcaköy'de İsmail. Erenler meydanında yuvarlanıp top idim. Padişah cevganında kaldın ise ne oldu? Aslanlı Hacı Bektaş Hünkar, Bozkır'ın ışığı, o ne güzel insandı Molla Kasım, bilsen o ne güzel insandı. Elbette bir şeyi hatırlıyorum, Suluca Karahöyük'ün kavurucu havası ve ahır ahır kokusuna toplanan at sineklerinin tükenmek bilmeyen vızıltılarını bile bir hafta evvel dergaha alıç dolu çuvallarım ve heybemle geldim. Çam sakızı çoban armağanı işte. Yedim, içtim, yundum, yıkandım. Sahip Perende'yi çok özlemiştim. Çok çok onunla konuştum. İtiraf etmeliyim ki onu manen değişmiş buldum. Benim heyecan duyduğum konulardan pek haz etmiyor. Tam sufu olmuş. Çok düşünüyor ve az konuşuyor. Burada benim söyleyeceklerimin hiçbir değerinin olmadığını biliyorum. Üstelik söylenmesi gereken türden sözleri de hiç bilmiyorum. Halifelerin konuştukları meseleler de, yaptıkları sohbetler de bambaşka konular üzerine. Mamafif duyduklarımın bazı ruhumda fırtınalar koparıp beni hayretlere sürükledikleri de oluyor. Ne var ki sohbetler dışında buradaki hayattan sıkılmadım desem yalan olur. Bütün dünyaları asa, destar, kemer, hırka, tesbih ve ibrikten ibaret. Hu hu biterse ya hay ya huy. O da bitince yine hay yine hu. Kime seslenecek olsalar hu. Kime bir iş emredilse hay hay. Duvarda bir yazı vardı. Sordum. Haydan gelen huya gider. Diyormuş. Zaten gelen ve gideni hiç eksik olmuyordu. Dışa gidenler için bir keşkül ve teber, içeri gelenlere bir pabuç ve külah. Aslanlı Hünkar beni huzura kabul ederse yalnız konuşuruz diye umutlanıyorum. Ondan köyümüze yetecek kadar buğday isteyip bir an evvel sitare ile İsmail'e dönmek niyetim. Çok özledim. Ayrıca başlarına bir şey gelirse diye korkuyorum. Geçen bir hafta içinde katıldığım sohbetlerde öğrendim ki Aslanlı Hünkar ululardan ulu bir mürşüt. Anlattıklarını Kutbettin Hayder ile Ahmet Yesevi Hazretlerinden öğrenip geliştirerek haydariliğe benzer bir yeni yol belirlemiş. Sözünü yalın söylüyor, herkesi ağzına baktırttırıyor. Dört kapı dört inanç için açılır diyor. Dört kapıdan kastı şeriat, yani İslam dini. Sonra tarikat, yani şeyha bağlanmak. Sonra marifet, yani Tanrı bilgisi ve nihayet hakikat, yani Tanrı'yı tanımak, onunla olmak. Dört inançtan kastı ise ibadet, niyaz, adak ve vuslat. İnsaniyet vasfında olgunluk, insan sevgisi, musamaha, adalet, özgürlük düsturlarına önem veriyor. Görünüşe değil, öze. Dıştan ziyade içe yönelmeyi tavsiye ediyor. İnsan kendini bilmeli diyor ve kendini bilen Rabbini bilir diye de ilave ediyor. Kendini bilen insan elbette kendini sever. Kendini seven insan, seven ise Tanrı'yı sever. Tanrı sevgisinin kapısı Ali'yi sevmektir diyor. Sonra devam ediyor. Kapı Ali'dir. Bu yüzden kapı eşiğine basılmaz. Dervişlerimiz arasında huzura girerken eşiğe basanını gören var mı hiç diye soruyor. Evren, Tanrı, insan birliğinden bahsediyor. İnsan tanrısal niteliklerle donatıldığını söylüyor. Herkesin kardeş olduğunu, barış içinde yaşamak gerektiğini sık sık vurguluyor. Savaşın hayatı kuşattığı bir zaman ve iklimde bu fikir herkesi etkiliyor ve elbette günden güne müritlerinin sayısını artırıyordu. Müritlerin dediklerine göre Ahi Evran Hazretleri de aynı şekilde çalışıyormuş. Kapadokya yöresindeki Hristiyanların pek çoğu bu ikisinin nasihatleri sayesinde İslam'a giriyorlardı. Hacı Bektaş Hazretleri kapısına gelen herkese yolunu özetliyor, eline, diline, beline diyordu. Bu kelimelerin ilk harflerini kullanarak edep diyordu. Edebin insandaki en değerli meleke olduğunu, onu kötü hal ve hareketlerden vazgeçirdiğini söylüyordu. Bozkır'ın her zamankinden ziyade edebe ihtiyacı olduğu bir zamanda yapıyordu bunu. Sık sık "edep yahu" hitabıyla sesleniyordu. Sanki edep duygusu dergaha bir resmiyet veriyordu. Garip olan ise sevgi ve dostlukta resmiyetin yer olmayışıydı. Burada edep sayesinde resmiyetin adı sevgi, sevginin adı resmiyet olmuş, birbiriyle hoş geçim içinde sürüp gidiyordu. Bencileyin buraya gelenler onun anlattıklarından kendilerine göre bir doğru yol çıkarabiliyordu. Türk ve Türkmeni şamanlıktan getirdiği inanışlarla örtüşüyor, Rumu, Ermenisi Hristiyanlıktan aldığı desenlerle süslüyor, o Bozkır için bir kurtarıcıydı. Bir haftalık sohbetlerden bazı sözlerini akıl defterime yazdım. Bunları Sarıcaköy'e vardığım zaman çocuklara ezberleteceğim. Her ne ki arıyorsun, aradığın ancak sensin. İyinin de kötünün de fidanı senin içinde büyür. Her meyvanın içi kabuğundan yeydir. Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Alemin varlığını ancak kul olarak anlayabilirsin. Allah Muhammed'i önce kul, sonra Resul edindi. Abdühü ve Resulühü demekten murat kulluğun peygamberlikten önde geldiğidir. Allah'a karşı tam kul olmak, varlığa karşı tam hür olmak anlamına gelir. Dünyanın hürriyeti Allah'a kul olmakla mümkündür. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir adı da Abdullah'tır, yani Allah'ın kulu. Ahmet Yesevi Hazretleri onu Horasan'dan "seni Rum'a saldık, Suluca Kara Höyük'ü sana yurt verdik, Rum aptallarına baş yaptık yiğidim" deyip göndermiş. Çekik Göz'ün Köse Dağ'da Selçuklu'yu yendiği yılda müritlerinin sayısı 99 imiş. Şimdi dergahına gelip gidenin hesabı tutulamıyor. Kim olursa, ne olursa, nasıl olursa halk yolunda ayrımcılık yapmayışı, dolayısıyla seveni o bunlara ışık diyor, iç dünyası aydınlık kişi anlamında her gün artıyor. Ben hayatım boyunca insanlara müsamaha ve hoşgörüyle davranma kararımı işte orada verdim. Dergahın giriş kapısında bir ahitname asılı. Okuma bilen halifelerden biri her gelen ışık için onu yüksek sesle bir kere okuyor. Işıklar orada uyulması gereken kuralları öğreniyorlar. Kapısına her bağlanana halka benzetmeye işin, süre gönülden teşvişin, yüz bini birdir dervişin. Arada ağıyar gerekmez deniliyordu. Bana da denildiği gibi, burada bütün ışık dervişler aynı şartlarda ve eşit ücretle, yegane ücret sohbetlerle geçen gönül ziyafeti idi. Tarla ekip ekin yetiştiriyor yahut meyve bahçelerinde çalışıyorlardı. Bunların çoğu 5 yıl evvel Çekik Göz zulmüne isyan ederek Konya üzerine yürüyen Karamanlılardan idiler. Çekik Göz siyaseten Aslanlı Hünkar'dan da Suluca Karahöyük'ten de uzak duruyordu. O da tıpkı Ahi Evran gibi dergahında insanları teşkilatlandırıp Anadolu'da eskiden beri var olan Ahi teşkilatına göre üretime yöneltiyor, açlık çeken köylerin ve kasabaların imdadına yetişiyordu. Burada her mürit yalnızca sohbet dinleyip ibadet etmek yerine tarlada, bağda, bahçede çalışıp üretiyor, ürettikleriyle Anadolu'ya hayat gönderiyordu. Yani Aslanlı Hünkar'ın himmeti hem maddi hem de maneviydi. Buraya gelenler memleketlerine dönerken yalnızca buğday değil, aynı zamanda Aslanlı Hünkar'ın sohbetlerinden sözler de götürüyorlardı. Onun duvarları yürüttüğü, kuruyan çeşmeleri akıttığı gibi kerametleri böylece yayılıyor, ününe ün katıyordu.